Tanrı yaşamın babasıdır. O biricik oğlunu bu dünyaya sevgi ile verdi. Bu dünyaya verdi. O sen o biricik oğul bu dünyaya geldiği zaman beden alıp geldi. Beden, yani beden alıp geldi. Bu incarnation diyoruz. Incarnation. Incarnation derken beden olmak oluyor. Beden olarak, beden olup geldi çünkü bize yardım etmeyi istedi. Tanrı'nın oğlu bu dünyaya geldiği zaman başka bir şekilde gelmedi. Bizim gibi çok zayıf bir beden olarak geldi. Çünkü o bedenle yardım etmek istedi. O bedenle yani yapması gereken işler vardı. Hepimiz için, hepimizin yararı için yapması gereken işi vardı. Oysa kendisi beden olup bu dünyada sıkıntı çekerek onun yaptığı bütün iş Tanrı isteğine göre tamamen yerine getirdi. O kendi işini tamamen tamamladı ve onun başarısı bütün insanlar için bir hediye olarak verildi. Ama herkes yani bu bundan faydalanamıyor. Niçin? Çünkü bu hediye, bu hediyeyi insanlar kabul ediyor mu, kabul etmiyor mu? Yani bu konuda Tanrı zorlamıyor. Yani bunu zorlamak mümkün değil. Çünkü mesela bir kişi hediye verirken bunu almasan sen yani içeceği alırsın derse bu hediye değil. Rabbi İsa Mesih'in başarısına inanıyor mu, inanmıyor mu? Yani hediye alacak mısın, almayacak mısın? Bu her birimiz bunu seçmemiz lazım. Buna iman etmeyenler mesela bu tüpü reddedebilir. Ben bunu almayacağım diyebilir. Yani hediyeyi alma istemezken Rab da bunu kabul eder. Rab İsa Mesih'i kabul etmeyen insanlar imansızlıktan yargılanır. Herkese verilen bu hediye Rab İsa Mesih'in başarısı onlar için hiç faydasız oluyor. Kurtulamazlar. Ama İsa Mesih'in başarısına inanan insanlar İsa'nın beden olup yaptığı bütün işlerin etkisini kendisi alabilir ve faydalanabilir. Mesih'i beden olarak gönderen Tanrı'nın isteği sadece kurtulan insanlar için geçerlidir. Siz ve benim gibi kurtulan insanlar için. Kurtulan insanlar için ilk yani etkisi ne olduğunu biliyor musunuz? Biz son gün hakkında hiç korkmuyoruz. Anında son gün gelse de biz korkmuyoruz. Bir de yani bedenin ölümü de yani bedenin ölümünden de mesela biz korkmuyoruz. Bu ölüm sadece geçici olduğunu biliyoruz. Yani bu son değildir. Bunu biliyoruz biz. Rab İsa Mesih'in gelişi en son Rabbin gün yani Hristiyanların en beklediği gün oluyor. En sevinçli gün oluyor. Biz o gün için o günü hazırlayan kişileriz. O gün ne kadar yücelikli bir gün oluyor. Yüreğimizde mesela son gün hakkında kuşku duyarsak yani son günden korkuyorsa kendisi öldükten sonra nereye gideceğini bilmediği için korkuyor. Yani yüreğinde hala yani bir düşünce olduğu için korkuyor. Belki ben ceza alabilirim diye düşündüğü için korkuyor. Birçok insanlar öyledir. Böyle insanlar Mesih beden olup yaptığı bütün lütufunu almamış oluyor. Yani tekrar söylüyorum, bu dünyada bir gün iman etmeyenler ve iman etmiş ama imandan terk etmiş insanlar yani imandan dönmüş insanlar yani onlar pişman olacaklar son gününde. Yani bunlarla çok farklı insanlar da var. Böyle insanlar var. Mesela ufacık imana da yani sorun değil diye yaşayan Hristiyanlar. Mesela o gün gelince bu insanlar çok pişman olacaklar, üzülecekler. Ama dördüncü yani insan var. Başka insanlar var. Yüreğinde ümitle dolu olan insanlar mesela. O günü gerçekten bekleyen insanlar. Yani o gün için koşmuşlar. Beden alıp gelip sıkıntı çekmiş olan Nabi Samesi'nin bütün sıkıntısı gerçekten Rab İsa Mesih'in sıkıntısı yani harika bir görkem olarak değişir ve o insanlar için yani kurtuluş oluyor ve görkem oluyor. Kutsal Kitap ne diyor? Son gününde siz şaşıracaksınız ve Rabbi yücelteceksiniz diye söyledi. Birçok yerde bu konuda anlatıyor. İnsanlar hiç hayal edemiyor. Yani o görkem ne kadar büyük olduğunu hayal edemeyecekler. Rab-i Samesi bu dünyaya gelip sıkıntı çekti. Ama yani ne sonuç vardı? Yani bu bir başlangıç oluyor. O kendisi kamçılandı. Yani bu şekilde hastalığınızı üstlendi diyor. Ve ölümle senin günahı üstlendi diye. 1. Petrus 2:24'te anlatıyor. O ölümle senin günahını üstlendi diyor. İsa Mesih beden olarak İsa söz oluyor. Söz beden olup bu dünyaya geldi. Yuhanna 1:14'te anlattığı gibi. Ondan sonra o söz ruh olduğunu Yuhanna 6. bölümde anlatıyor değil mi? Yani bu nedenle İsa Mesih aslında beden olmayan ruh olan söz bu dünyaya geldi. Yani beden olarak geldi. Yani normal insanlarla tamamen farklı. İnsan çünkü topraktan geldi ve toprağa dönüyor. Ama İsa Mesih beden olup geldi. Tamamen bizimle farklı olan o bedenle İsa Mesih öldü. Bu ölüm Bu ölüm bizim ruhumuzun ölümünün ücretini ödedi. Biz yani cehenneme gidip ceza almak gerekiyordu ama İsa Mesih'in ölümüyle tamamen günahımız bağışlandı. Yani bunun için İsa Mesih geldi ve İsa Mesih öldü ve günahımızı üstlendi. Ve ondan sonra o dayak yiyerek hastalığımızı üstlendi. Yani onun dayak yemesi sis bebeğim ama bu dünyada amamız gereken bütün lanet. Yani lanet olarak aldığımız bütün hastalık ve sıkıntılar yani o üstlendi. İnsanlar bu dünyada her zaman hastalık ve sıkıntılar, yani bu tehdit içinde yaşıyor. Bu kişi her zaman yani sanki ağ gibi, yani var ve biz bu yoldan geçiyoruz. Yani fakirlik de bir hastalık gibidir. Normalde yani Kutsal Kitap'ta hastalıktan bahsediyor. Yani bu hepsi günahından gelen bir lanet oluyor. O yüzden Eski Antlaşma kitabında insanlar günah işlerse o günahından dolayı Tanrı'dan ceza alır. Ve biri yani günah işleyince insanlar Kutsal Kitap'ın birçok yerinde yani bunu anlatıyor. Normalde hastalanıyor. Bu prensibi Yeni Antlaşma kitabında yani yok olmuş falan değil. Bu prensip yani sürekli devam ediyor. Günah işleyince Tanrı ceza verir. Ama İsa Mesih kendi bedeniyle o cezayı aldıktan sonra artık Tanrı o ceza vermiyor. Çünkü Rab İsa Mesih bağışladığı için. Ama yine de hala bugünlerde çok hastalıklar var. İnsanlara çok sıkıntı veriyor. Değil mi? Yani çünkü niçin? Bu hastalık hala yani bugünlerde de var. Mesela yani nem olan ve ışık olmayan yerde her zaman hastalık var. Yani hasta virüs falan var. Yani bazı insanlar yani her ne kadar el koyarsa, dua ederse de hastalık iyileşmiyor. Çünkü yani o hastalık günah denen o ortamda kökleşmiş ve büyümüş olduğu için oluyor. O yüzden her ne kadar çabalarsa da yani iyileşmiyor. Ama günah eğer bağışlanırsa yani o hastalığın kökü tamamen yok edildiği için hastalık kolayca iyileşebilir. Hastalık ve günah. Kutsal Kitabı okuduğunuz zaman felçli adam insanlar tarafından yatakta mesela getirildi ve İsa Mesih'in iyileşmesini istedi. Ama İsa Mesih onu iyileştirmedi. Sadece onun günahını bağışladı. Ama İsa Mesih o günahı bağışlatan insan olduğunu kimse bilmiyorlardı. O yüzden din bilginler çok şikayet etti. Bu kişi Tanrı'ya küfür ediyor dediler. Ondan sonra düşündüler. Yani ne demiş? Acaba Musa mı? İlyas mı? Nasıl yani günah işleyebilir? Yani sen kimsin ki? Yani diye düşünmüşler. İsa Mesih bunu biliyordu. Ondan sonra söyledi. İyice bakın Kutsal Kitaba. Günah bağışlandın demek mi ya da hastalık iyileşti demek mi? Yani hangisi daha istiyorsun? Yani diyor. Yani hastalık ve günah birbirinden ayrılmaz. Çünkü hastalık günah kökleşmiş olduğu için. Yani din bilginler de bunu biliyorlar. Kutsal Kitap'ta yani normalde görülen bir sağduyudur bu. Hastalık derken günahın tamamen yani görülen bir şekilli oluyor. Çünkü insanda günah varken yani cinler bunu kullanarak çalışıyor içinde. İsa Mesih bizim için kamçılandı için biz artık yani kamçılanmayabiliriz. O yüzden Rab İsa Mesih yani bizim için kamçılandı. O yüzden yani bizim sorumluluğumuz var. Biz kamçılanmamız lazım diye üzülürse yani sanki alçak gönüllüymüş gibi gösterilirse yani bu iyi değil. İsa Mesih'in kamçılanmasını boş bir iş olarak yapmış oluyor. Yani O yüzden Rab-i İsa Mesih beden alıp gelmesi konusunda, yani niçin yani beden alıp geldiğin gibi sormuş oluyor. Yani yüküm ben yüklenmek istiyorum derse, Rab-i İsa Mesih'in kamçılanmasının etkisi varken yani bunu reddetmiş oluyor. Benim günahımı, yükünü ben üstlenmem lazım derse, yani İsa Mesih'le bir hiç alakasız bir insan olur ve yani İsa'sız insan gibi oluyor. Rab-i İsa yani niçin kamçılandı, niçin dayak yedi? Biz onun ölümle yani tamamen alt ederek düşünüyoruz bazen. Yani onun kamçılanması, onun ölümünün bir başlangıcı oluyor. Günahı yok etmek için yani o dayak yedi. Laneti yok etmek için onun bir iş başlamış oluyor. O yüzden İsa Mesih daha önce 30 yıldı. Yani o yaşarken o marangozluk yaptı ama yani hiç dayak yemedi. Ne zaman dayak yedi? O görevli yaşamın en son kısmında tamamen yani o dayak yedi ve küfür aldı. Çünkü niçin? Yani o tamamen onun işinin bir donuk noktası oluyor. O yüzden biz yani onun yaşamına baktığımız zaman o yargılandı ve üzüntülü bir şekilde yani öldü ve dayak yedi ve Golgota'da çarmıhta öldü. Çünkü bize bizdeki bütün laneti kaldırmak için ve cehennemde ceza almamız gerekirken yani İsa Mesih kendisi bunu tamamen kendisi üstlendi bu cezayı. O yüzden onun dayak yemesi onun ölümle hiç birbirinden ayrılmaz. Yani arkaya gelen bir iştir. Dayak yiyerek İsa Mesih ölüme götürülüyordu. Yani onun ölümünün devamı oluyor dayak yemesi. Onun ikisi de onun sıkıntısı oluyor. İsa'nın ölüm dayakla başlıyor. Ondan sonra tamamen İsa Mesih canını verdi ve günah bağışladı. Halleluya. Bugün okuduğumuz ayette el koyunca iyileşecek diyor. Hastalara el koyunca iyileşecek diyor. İsa Mesih'in kamçılanmasının kanıtı yüreğimizde bir tanıklık olarak kanlıyor. O yüzden biz iyileşiyoruz. Bir belirti olarak kalmış. Yani mark, yani İngilizce olarak mark oluyor. 1. Petrus 3:22'de su bir sizi kurtaran bir beltidir diyor. Yani ve Paulus ne dedi? Ben de İsa'nın içi var, izleri var. Ondan sonra ne diyor? Rab-i İsa Mesih bizi mühürlüyor diyor. Ve garantisi olarak kutsallığı verdi diyor. Ve bugün okuduğumuz ayette de iman edenlerin beltileri var diyor. Burada benim sıraladığım bu ayetlerden başka yani ayetler hepsi yani ne anlatmak istiyor? Tanrı İsa Mesih'in yaptığı iş hakkında içimizde silinmeyen bir iz olarak bıraktı diyor. Kusarlı bunu mühürlüyor. Yani belirti var. Yani Tanrı'nın bir kanıtıdır. Tanrı'nın bakış açısında yani bu bir imandır. İsa Mesih'in sıkıntısının beltisi içimizde varsa, yani bunun etkisi var. Yani bunun kanıtı görünecektir. Tanrı bunu yapacaktır. Yani bu beltidir. Ayet okuduğumuz zaman iman ederek iman edenler, baptist alanlar kurtulacak diyor. Yani nasıl kurtulabiliriz? İsa Mesih Golgota'da bizim için sıkıntı çekti. Bunu bilerek, bunu kabul ederek biz kurtuluyoruz. Oysa kurtuluş insanın doğruluğuyla ya da insanın başarısından dolayı ya da insanın yani çabasıyla yani biz kurtulmuyoruz. İsa Getsemane'de yakalanıp sürekli sıkıntı çektikten sonra çarmıhta en sonunda öldü. Yani bu gerçek. Ve bunun bizim için onun verdiği bir fedakarlık olduğunu bildiğimiz zaman yani bu rutup alabiliriz. Kurtuluş gününde bizim kurtulduğumuz gününde onun başarısı yüreğimizde bir belirti olarak tamamen yazılıyor. Elçi Paulus da yani buna benzeyen bir ay söyledi. Bende bir iz var, belti var, bir mühür var. Yani sanki mühürlediği gibi yani mühürlemiş olduğunu söyledi. Biz kurtulmuş insanlar İsa'nın sıkıntısının izi var. Biz kurtulan insanlarız. İsa Mesih'in ölümün beltisi bizde var. Biz gerçekten İsa inanırlarıyız. Lütuf alan kişiler diye ikrar ediyoruz. Tanrı'nın açısında da yani ne diyor? Sen bağışlanmış kişisiniz diyecektir. Sen bağışlandın diye kabul edecektir. 1. Petrus 3:21'de ne diyor? Yani Nuh'un tufanıyla ilgili bir baptist hakkında anlatıyor. Baptist kurtuluşun bir belirti olduğunu söylüyor. Yani baptist derken eski adamı tamamen gömüyor. Yani biz bu gözle görünen bir belirti oluyor. Eski adam derken yani bedenden, kandan gelen insan oluyor. Yani ilk insan tamamen bu şekilde öldü. Yani asıl ağacından kesildik ve yeni bir ağaca aşılandık. Yani o zaman biz önceki o ağaçla hiç alakamız yok. Asıl ağacın açısında yani bu çubuk tamamen ölmüş, tamamen ayrılmış. Ondan sonra yeni ağaca aşılandı ve yeniden doğdu. Siz bebeğin aslında Tanrı'nın düşmanı olarak doğduk ama o eski adamı tamamen gömdük ve o adam tamamen öldü. Yani bu baptist oluyor. İsa Mesih öldüğü zaman biz de birlikte onun içinde beraber öldük. Ve baptist derken İsa Mesih'in ölümü sadece kabul etmiyor. Onun dirildiği gibi biz de yeni bir insan olarak yaşamakta olduğumuzu ikrar ediyoruz. Ama sadece bu nedenle Rab İsa'nın dirilişine inanıyoruz. Biz baptist aldığımız zaman İsa Mesih dirildiğini kendisi bilerek yani bunu ikrar ediyor. O yüzden biri sorarsa mesela yani baptist almadan da kurtuluş işaret içimizde var. O zaman yani yeterli yani derse baptist almayabiliriz derse. Ama İsa Mesih'in buyruğu olduğu için almamız lazım. Önemli olan baptist yani alma için baptist alma İsa Mesih'in dirilişini baptist alma yani İsa Mesih'in dirilişin işareti içimizde olduğunu göstermek oluyor. Bende bir belirti var. İsa Mesih dirildi diye ben o kanıtını göstermek göstermem oluyor. Biz canımız diri olduğunu nasıl yani nasıl inanabiliriz? Yani ne kanıtı var bu konuda? Yani ne kanıtı varken biz yani diri olduğumuzu gösterebiliriz? İsa Mesih'in dirilişine inanmak kendisi yani bir bu kanıt oluyor. Biz baptist aldığımız zaman bu şekilde baptist alanların yüreğinde bor olan sevinç var. Ben de dirileceğim diye yeni bir umut var. O yüzden ve iman var. Yani baptist aracılığıyla bunu ikrar ediyoruz. Ben de son gününde dirileceğim diye. İnsanlar hastalık sağlık hakkında daha çok merak ediyorlar. Yani ginseng olsun ve geyik boynu olsun. Yani yiyorlar. Ben de yiyorum. Ama bu benim yaşam sürecimi uzatmayacaktır. Biz yani spor yapıyoruz ve sağlıklı gıdalar yiyoruz ve denetimli oluyoruz. Özdeyişli oluyoruz. Bu şekilde yani biraz daha yaşayabiliriz. Yaşam sürecimi değişmiyor ama daha uzun yaşayabiliriz. Ama o kadar yani uzak yani uzun yaşamayacağız. Ama İsa Mesih'in Golgota'daki dökmüş olan o kan bizi sonsuz yaşatan bir kişi olarak yaptı. İsa Mesih'in kanın etkisi içimizde varsa şimdi artık yani bu bedendeki yaşama illaki takılmayabiliriz. Çünkü bizde sonsuz yaşam var. Son gün geliyor ama yani son gün geliyor ama bu yani çok yakın. O gün İsa Mesih insan oğlu olan İsa içimizde İsa Mesih'in sıkıntısının belirtisi olanları arayacaktır İsa Mesih'in yargı gününde. Bu dünyada mesela çok iyi yaşamış ve çok zengin yaşamış insanlar var. Ama o gün yani önemli olan ne olacaktır? Acaba İsa Mesih'in sıkıntısının belirtisi içinde var mı? Bu önemli olacaktır. İsa Mesih'in kanın etkisi olan insanlar. Onları arayarak İsa Mesih gelecektir. Acaba içinde yani Rabbi İsa Mesih'in kanı etkisi var mı? Yani İsa Mesih'in sıkıntısının izleri acaba var mı? Mühürlenmiş mi? Yani böyle olmayan insanlar Rabbi İsa Mesih'i merak etmeyecek. Bütün kurtuluş plan yani o şekilde tamamlayacaktı. O yüzden yüreğimizdeki İsa Mesih'in sıkıntısının belirtisi. Yani bunu sadece düşünsel olarak kabul etmemeliyiz. Çünkü öyle yaparsak Rabbi İsa Mesih yani Rabbi İsa Mesih bizdeki o izleri bulamayacaktır. İsa Mesih görevli yaşam yaşamadan önce kendisi marangoz olarak yaşadı. Yani onun o çağdaki yaptığı bütün işler bizim için belki olmuyor. O dayak yiyerek en sonunda kanını dökerek yani öldüğü zaman ki o iş bu gerçek yani hiç yok edilmiyor. Bizim için bir iz olarak bırakıldı ve bizim için güç oluyor. Hastaları iyileştiren ve cinleri kovan iş bir güç oldu. Belirtiler gerçekleşmek. Yani mühürlenmiş insanların Yani iman hayatıdır. Normal gününde belkiler işliyorlar ve güç işliyorlar. Yani Rabbin yücelikli gününe kadar o şekilde koşuyorlar. Hristiyanlar gerçekten Mesih Golgota'da, yani Golgota'daki o belirtisi olduğu için yani o yüzden güç işleyebilir, belirtileri gerçekleştirebilir. Rabbi Samesi Rabbi Samesi'nin bütün sıkıntısının yani belirtisi bizde var. Gerçekten kolay bir şey anlatacağım. Sağlıklı olsun size. Yani bütün harp önce ailemizde gerçekten Rabbi Samesi bizim sağlıklı olmamızı istiyor. Aile olsun, bedenimiz olsun. Rabbin sıkıntısının belirtisi olduğu için biz, yani bizi zarar veren yani olmayacaktır. Yani düşmanlar bize zarar veremeyecek. Biz korkmamak gerekiyor. Bizim ailemizde kötü ruhlar kovulması lazım. Ruhumuzda yani tam bir esenlik ve özgürlük olması lazım. Bu da bir belirti oluyor. Ve ailemizde yani çocuklarımıza el koyarak mesela bereketleyebiliriz. Yani ben bunu yapamam diye düşünmemek lazım. Ben pastorum gibi harika şekilde yani el koyarak bereketleyemiyorum diye düşünmemek gerekiyor. Babalar gerçekten Rabbi Samesi'nin sıkıntısının belirtisi acaba içinizde var mı? Yani yüreğinizde acaba var mı? İsa Mesih'in ölümle ilgili yani bu iz içinizde var mı? Yani iman edersek bunu yani harekete geçirme gerekiyor. Ailemize sıkıntı veren bütün mutsuzluklar yani ayrılması lazım. Bu belirtisi olması lazım. Ve düşmanların bütün yaptıklar iyileşmesi lazım. Yani onun gücü tamamen yok edilmesi lazım. Ailemizde gerçekten sevinçli ve gülme seslerle dolu ve ilahi seslerle dolu olması lazım. Bunun için Rabbi Samesi beden olup geldi ve bu şekilde onun bütün planladığına göre terk edildi ve öldü. Yani sizin aileniz için yani bunu yaptı. Bunu unutmayan size olsun diye İsa'nın adıyla diliyorum. Eğer yani onun bahar ettiği bu belirtiler sadece hafife ağrılsa yani belki cennete gidebilir ama cennete herkes aynı değil. İmanı kıt olan, bütün belirtileri ihmal eden, yani ümidi az olan, cennette ilgili imanı az olan yani insanlar o günü iyice hazırlayamayacaktı. Her zaman yani kuşku içinde sürekli geri çekilecek ve cimrilik yaparak iman hayatında cimrilik ve zorla yapabilir. Böyle insanlar yani tam bir iman, tam bir sabırla yani iman hayatını sürdüren, o günü hazırlayan insanlarla son gününde tamamen farklı olacaktır. Daha sonra yani bunu anlarsa da biraz geç olacaktır. Biz dünyaya baktığımız zaman dünyadaki genel bahiller var. Yani bunu görerek Tanrı'nın yaptığı işini iyice anlayabiliriz. Dünya insanlar da mesela yani çok iyice hazırlık yapıyorlar. Mesela mezun olurken ya da olimpiyat hazırlarken olsun. Yani iyice hazırlık ediyor ve bir kişi zaferli, bir kişi yani yeniliyor. Bu dünyada imanı kıt oluyor. O yüzden bizim kilisede de yani o imanı kıt olanlar bayağı çok var diye düşünüyorum. İmanlar gerçekten zayıflanıyor. Saf değil. Yani bugün okuduğumuz ayette Lab. O yüzden yürekle inanıyorum sadece dersek kuşkumuzu yani sürekli saklayacaktır. O yüzden Rabbi Samis ne dedi? İman edenler güçlü olacak diyor. Böyle belirtiler olacak diyor. Yani biz de bunu insan dünya yoldan sapabilir ama biz gerçekten Rabbin söylediği sözünü tamamen iyice o söze dönmemiz lazım. O sözü olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Rabbi Samis'in sıkıntısının belirtisini ve dirilişi ondan hiç kuşku duyamıyoruz. Ailemizde Rabbi Samis'in belirtilerle dolu olsun diye İsa'nın adıyla diliyorum. Bunun için kutsal ruhu gönderdi. Biz başarısız olamayız. Kutsal ruha dayanarak, hep birlikte çalışarak ailemizi mutlu etmek isteyen Rabbin planı, mutlu etmek isteyen Rabbin sevinci ailenizde olsun diye İsa'nın adıyla diliyorum. Rabbi İsa'nın sözüne inanarak, kutsal ruha dayanarak bütün gayrette hareket etmemiz lazım. Hemen Rabbi İsa'nın adına itaat etsin diye Rabbin adıyla diliyorum. Haleluya. Herkes kalkalım. Şimdi dua ederken, Tanrı'ya dua ettiğimiz zaman içimizde İsa'nın sıkıntısının belirtisi var. İsa'nın ölümün sıkıntısı var. Ölümün belirtisi var. Bu belirti göster diye ben ve alemde belirtiler göster diye gerçekten Tanrı yardım et diye yani şimdi burada Rabbi yaşayan Tanrı yani kanı dökmüş olan o Rabbi Samesi bugün yani o belirtiyi göster diye hep birlikte dua edelim. Üç kere İsa diye çağırarak hep beraber dua edelim.